yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Ağustos 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız ve stüdyomuzda konuğumuz ise spor yorumcusu Tansu Polatkan olacak. Bir bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Hava durumunun ardından bugünkü programımızın son konuğu ise Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti 3 PKK'lı hain Cudi'de öldürüldü. 24 saatte ölçüleri alındı. 3 şehidin silah arkadaşları sıcak takip yaptıkları teröristleri Cudi'de sıkıştırıp etkisiz hale getirdi. Şırnak Silopi'de pusu kurarak uzman çavuşlar Güntekin, Yanık ve Uçar'ı şehit eden ve bir askeri yaralayan 3 PKK'lı terörist 24 saat geçmeden öldürüldü. Saldırının hemen ardından sıcak takip yapan komandolar, insansız hava araçlarının da desteğiyle PKK'lı teröristleri Cudi Dağ bölgesine kadar izledi. Teröristleri Cudi'de çembere alan Mehmetçik, kısa bir süre içinde 3 PKK'lıyı etkisiz hale getirerek 3 şehit kanını yerde bırakmadı. Hürriyet gazetesinin manşeti 3000 muhtara inceleme. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta seçilen 50.300 muhtardan 3000'ini gelen şikayetler üzerine incelemeye aldı. Şartları uymayan muhtarların mazbataları iptal edilecek. 31 Mart'tan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na muhtarlarla ilgili 6000 şikayet geldi. Şikayetleri inceleyen Yüksek Seçim Kurulu 3000 muhtarın üzerinde yoğunlaştı. Bazı muhtarların okur yazar olma, 6 aydan beri aynı mahallede oturma, bir yılın üzerinde ceza almamış olma gibi şartları taşımadığı anlaşıldı. Şartları uymayanların mazbataları iptal edilecek. 7 Haziran 2020 tarihinde de ara seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu benzeri sıkıntıları önlemek için yasada değişiklik yapacak. Şartları uymayan kişilerin muhtar olmaları önlenecek. Mazbata verilmeden önce muhtarlardan seçilme yeterliliği taşıdıklarını ispat etmeleri istenecek. İspat edemezlerse seçilseler bile mazbata verilmeyecek. Bu gibi durumlarda en çok oyu alan ve şartları taşıyan ikinci aday muhtar ilan edilecek demiş Hürriyet gazetesi. Bu gazeteden aktaracağımız bir başka haber. Esad'dan ağır makineli tacizi. Esad güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 numaralı gözlem kulesine ağır makineli tüfekle taciz ateşi açtı. Kulede herhangi bir hasar oluşmadı. Suriye'nin kuzeyinde Marat El Numan ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 numaralı kule 1,5 yıl önce faaliyete geçmişti. Morik ve Zaviye'deki gözlem noktaları da birçok kez hedef olmuştu diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti 6 yavrum daha var. Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Selin'in annesi 6 yavrum daha var dedi. Organlarıyla 6 çocuğu yaşama bağlayan Selin Cebeci'nin ailesi organ bağışı kararını nasıl aldıklarını anlattı. Erdek'te bir eğlence yerinde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Selin'in annesi Yasemin Sinem Cebeci anlatıyor. Selin'le bir gün akşam haberlerini izliyorduk. O sırada bir hastanın 36 saat içerisinde acil böbrek nakli olması gerektiği haberi sunuluyordu. Selin izlediği bu haberden çok etkilenip "Ben organlarımı bağışlamak istiyorum anne" demişti. Selin'in beyin ölümü gerçekleştiğinde doktorların organ bağışı olasılığını sorduğu acılı anne devam ediyor. Birden Selin'in sözleri aklıma geldi ve kızım istediği için organlarını bağışladık. Paylaşmayı çok seven bir çocuktu, gidişi de öyle oldu. Selin bana 6 çocuk bıraktı. Cebeci kalbini taşıyan kişiyle ailesi isterse tanışıp Selin'in kalbini dinlemek istiyorum diyor. Akşam gazetesinin manşeti "Bu çocuklar size ne yaptı?" Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait çocuk koruma evleri kapatıldı. 47 çocuk zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumdaki yakınlarına verildi. CHP'li Başkan Yavaş, evlerin kapatılması yönündeki kararı "kapatılmıyor, ismi değişiyor" diyerek savunmuştu. Ancak belediye geçtiğimiz günlerde düğmeye basıp çocukların yakınlarından "kendim bakmak istiyorum" diye dilekçe talep etti. Karşı çıkanları ise "çocuğunuzu almazsanız ya çocuk esirgeme kurumuna veririz ya da sokağa atarız" diye baskı yapıldığı öğrenildi. Yetim ve öksüz 47 çocuk sürecin sonunda kapı önüne konuldu. Valilik iddialarla ilgili inceleme başlattı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Kıbrıs zirvesi". Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" dedi. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindeler. Avrupa Birliği'nin ada sorununu çözme konusundaki Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan Rum kesiminin yanında yer alması kendi ayıbıdır" şeklinde konuştu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama sebebiyle sözde tedbirler açıklayan Avrupa Birliği'nin bu tavrıyla kendisine zarar verdiğine dikkat çekerek, Türkiye Kıbrıs meselesiyle adayla olan derin tarihi bağları yanında buradaki 3 garantör ülkeden biridir ve bundan dolayı da söz hakkı vardır. Ama hiç söz hakkı olmayanların kalkıp da burada tasarrufta bulunmaya yönelmesi bizi pek ilgilendirmez. Arama çalışmalarına bizler şu anda aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz dedi. Milat gazetesinin manşeti belasını arıyor. İdlib'i abluka altına alan Esed yeni tahrik peşinde demiş Milat gazetesi. Suriye'de yüz binlerce insanı yerinden eden ve sivilleri katleden Esed, Soçi ve Astana mutabakatlarını bir kenara bırakarak 8 nolu gözlem noktamıza saldırdı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken rejim İdlib'e doğru ilerliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türk Hava Kurumu CHP'nin arka bahçesi olmuş. Filosunda bulunan uçaklar uçmaya elverişli olmadığı için orman yangınlarında görev verilmeyen Türk Hava Kurumu'nun CHP ile siyasi bağlantıları da tartışılıyor. CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, kurucusu olduğu hukuk bürosu üzerinden sözleşme imzaladığı Türk Hava Kurumu'nu adeta yönetiyor. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu'yla Pekşen Hukuk Bürosu adına Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen'in imzalarını taşıyan 15 Mayıs 2019 tarihli sözleşme 2 yılı kapsıyor. Türk Hava Kurumu'nun genel merkez teşkilatı dışında şube, temsilcilik ve bağlı şirketlerini de kapsayan sözleşme Pekşen'e oldukça geniş yetkiler tanıyor. Türk Hava Kurumu'nun menkul ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf sahibi olan büro, kurum toplantılarına da katılıyor. Büro alacakların takibi için %5 ve aylık 20 bin lira danışmanlık ücreti alıyor. Nogaylaroğlu'nun teminat mektubu bulamadığı için yangını söndürme ihalesine katılmadığı, davet aldığında ise %80 artış istediği belirtiliyor. Star gazetesinin manşeti sınırlarımız güven kazanıyor, koridor da temizleniyor. Dağlar teröristlerden temizlendi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede detaylar netleşti. Teröristler silahları alınarak 20 millik koridordan çıkarılacak. Gözlem noktaları kurulduktan sonra Türk-Amerika Birleşik Devletleri ortak devriyesi başlayacak. Türkiye'nin sınır güvenliği ve Suriyelilerin huzuru için sınır ötesinde kurulacak 20 millik güvenli bölgede detaylar netleşti, çalışmalar hızlandı. Şanlıurfa'daki Müşterek Harekat Merkezi'nin devreye alınmasıyla birlikte ilk adım olarak PKK-YPG'li teröristler silahları alınarak bölgeden çıkarılacak. İkinci aşama ise 20 mil derinliğindeki bölgeye gözlem noktaları kurulacak. Mehmetçiğin güvenliğini sağlayacağı barış koridoru için son aşama ise Türk ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının bir ay içinde ortak devriye başlatması planlanıyor. Bölgede eş zamanlı olarak sığınmacıların ikameti için altyapı çalışmaları da başlayacak. Türkiye gazetesinin manşeti Şehidin asker ağabeyi haykırdı. Herkes gider, vatan kalır. Silopi'de birlikte görev yaptığı uzman çavuş kardeşini şehit veren Erzurumlu Berat Erdin'in sözleri teröre kurşun etkisi yaptı. Şırnak'ta PKK'nın şehit ettiği kahramanlarımız son yolculuğuna uğurlandı. Erzurumlu şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in ağabeyi Berat Erdi Güntekin ile aynı yerde görev yaptığı ortaya çıktı. Kardeşinin tabutunu baba ocağına getiren acılı ağabey, "O benim her şeyimdi. Ferdi gider, Erdi gelir, geriye vatan kalır." dedi. Diriliş Postası'nın manşeti "Demokrasi Truva atı değildir." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan sözde belediye başkanları için seçimlerin hukuk mahkemesi olmadığını söyledi. Diyarbakır, Van ve Mardin'de halka değil teröre hizmet edenlerin haklarında birçok soruşturma ile kovuşturma varken, Soylu, "Seçilmişlik değerlidir ancak suç seçimlerle aklanamaz," dedi. Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti "Moral de, mama da o belediyelerden." Süleyman Soylu, "Kandil'i kayyım atadığımız HDP'li 3 belediye besliyordu," dedi. Terörle kol kola yürüyen HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyım atanması sonrası malum kesimden yükselen demokrasi sandık yaygaralarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, "Kandil'e psikolojik desteğinde, maddi desteğinde bu belediyeler vasıtasıyla verildiğini söyledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül, günaydın.
Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oldukça yoğun bir mesaisi var. Dilerseniz ilk olarak bu yoğun mesaiyle başlayalım. Saatler 14.30'u gösterdiğinde AK Parti'de Merkez Kurul Yönetim Kurulu toplantısı MKYK toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Bilindiği gibi AK Parti'nin en üst karar organı bu toplantı ve önemli konuların, gündemin sıcak başlıklarının masada olmasını bekliyoruz. Diğer yandan günlerdir bültenlerimizde de zikrediyoruz. AK Parti'nin 18. yıl kutlaması yapılacak. Bugün saatler 17.30'u gösterdiğinde Ato Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bu tören. AK Parti günlerdir bu törene hazırlanıyordu. Yoğun ve hummalı çalışmalar var. AK Parti başarılarını bir filmle anlatacak. Bugüne özel, bu yıla özel bir marş çalınacak. Ve partinin tüm üyeleri bu törende olmasını, oldukça kalabalık bir tören olmasını bekliyoruz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da jandarmada mezuniyet töreni var ve o törene katılacak. Yine burada da bir hitabının olması öngörülüyor. Diğer yandan ekonomide çok önemli bir başlık var. Bugün malumunuz memur maaşları günlerdir yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği bir konu. Günlerdir de gündemlerde. Bugün memur maaşları hakem kurulunun masasına gidiyor. Yasal süre bilindiği gibi sona erdi. Taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. İşte bu noktada Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nihai kararı hakem kurulunun vereceğini söylemişti. İşte hakem kurulu bugün o çalışmalarına başlayacak. Son olarak sağlıktan da bir başlık anlatalım. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin sağlık müdürü ve bakanlık yetkililerinin de katılacağı İl yöneticilerine yönelik eğitim programında açılış konuşması yapacak. Şüphesiz kürsüden vereceği sağlık alanındaki mesajlar da merak konusu ve yakından takip ediliyor olacak.
Ergül Birgül, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Nagihan Akbulut, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, merhaba.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemimiz hayli yoğun. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı olduğunu söyledi muhabirimiz Ergül Birgül. Bir de tabii AK Parti 18. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak bugün. Nasıl değerlendireceksiniz gündemi? Oradan başlayalım.
Aslında artık yaz dönemiyle biraz sakin bir gündemle karşı karşıyayız. O kışın seçimlerin hepsini bir tarafa bıraktım da çok uzun süredir. Ben öyle bir sakin dönem yaşamadığımı söylemem lazım. Ama yine de önemli bir gün. Zira AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü kutlamaları var. Siz de hatırlarsınız 14 Ağustos 2001'de kuruldu AK Parti. Kurban Bayramı'na geldiği için kutlamalar bugüne, yani aslında resmi kutlamalar gerçekleştirilecek. Bunun üzerinde de özellikle AK Parti çok duruyor. Bir aile içinde kutlama olacak ifadesi var. Bu Mahir'in yaptığı tanımlar bu yöndeydi. Daha öncesinde de çok kutlamalar oldu. Daha büyük kutlamalar oldu. Büyük davetler gerçekleştirildi. Artık 18. yaşında ise AK Parti biraz daha kendi içine kapanarak ya da kendi içinde kutlayacak diyelim. Cumhurbaşkanı programlarını da kısaca aktaralım isterseniz, sonra AK Parti'ye bakalım. Çünkü bugün 14.30'da, bugün Cuma biliyorsunuz, Cuma namazını kılacak Cumhurbaşkanı hemen partinin yanındaki camide. Oradan da AK Parti'ye geçip MKYK'yı toplayacak. Ve bir resepsiyon var. Akşam 19.30'da gerçekleşecek bu resepsiyonda. Atakongresyum'da gerçekleşecek. 1000'in üzerinde davetli söz konusu. Bir de 18. yaşı olduğu için AK Parti'nin 18 yaşını dolduran AK Parti ile aynı doğum gününe sahip, yani AK Parti'nin neleri denir, yaştaşları mı, adaşları mı, nasıl denir o? Onlar gelecek, yaşıtları gelecek. Onlarla beraber bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı bir başka programı da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik işte mezuniyet törenine katılacak. Bu da çok şık görüntüler gerçekleşecektir. Bilirsiniz kepler atılır, çok keyiflidir üniformalılar. Bu var. Bugün için yine önemli bir gündem maddesi de Temmuz ayında kapanan şirketlere ilişkin istatistiklerin açıklanması söz konusu. Yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ahmet Hamdi Aksaki Camii'nde Cuma namazını kıldıracak. Orada da hutbe takip edeceğiz. Önemli bir şey olabilir. Akşam için belki de benim adıma keyifli bir şey var. Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçları başlayacakmış. Ben bununla çok ilgileniyorum.
Şimdi yani birazdan spor köşesinde de
AK Parti'yi takip edeceğim ama yani
voleybolda takip edeceğim diyorsunuz.
Olacak gibi duruyor yani.
Peki, inşallah güzel sonuçlar alacak sporcularımız. Gündemimiz böyle yoğun dedik. Gazete manşetlerine yansıyan haberler de var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ortak basın toplantısından ayrıntılar gazete manşetlerine yansımış.
Kıbrıs bizim için
önce
çok
oradan
önemli.
Başlayalım.
Hani biliyorsunuz.
Tabii ki.
Ben geçtiğimiz hafta Kıbrıs'taydım. Sayın Başbakan da yani ilk görevlerinden birinde biz oradaydık. Özellikle hidrokarbon kaynakları nedeniyle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs zaten önemliydi ama hani bu boyutuyla yeni bir önem taşıdı. Türkiye'nin garantörlüğü çok ön planda bu aşamada. Türkiye'de Kıbrıs ilişkileri de gerçekten büyük önem veriyor. Ben Cumhurbaşkanı'nı dinlerken de onu hissettim. Çünkü Cumhurbaşkanı hem kapalı Maraş bölgesinin açılmasından bahsetti. Kıbrıs'ın tüm kaynaklarıyla birlikte adaya yeni bir canlandırma ve inmenin yaşanacağını ifade etti. Diğer taraftan da biliyorsunuz Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon kaynakları, doğalgaz, petrol arama aşamalarında Türkiye varız diyor. İşte üç gemimiz de biz oradayız. Fatih var, Yavuz var, Barbaros Halettin Paşa sismik arama gemimiz var. Bir gemi daha sanırım önümüzdeki hafta içerisinde gidecek. O da sismik arama, Oruç Reis gidecek. Tabii garantör ülke olmamızdan dolayı yaşadığımız haklar var. Her platformda da Türkiye bunu dile getiriyor. Daha öncesinde de Türkiye'nin özellikle ada halkının bu haklarını korumak adına Türkiye bu masadan geri çekilmek niyetinde değil. Ama karşı tarafta da hani Kıbrıs Rum kesiminden gelen açıklamalar, Yunanistan var, İsrail var. Orada tabii enerji, büyük enerji şirketlerinin olaya girmiş durumda. Hani büyük bir enerji paylaşımı var. Sanırım dün bir yerlerde okudum. yani Kıbrıs'ta, hani Doğu Akdeniz'de bir enerji savaşları olabilir mi başlığı altında böyle bir kaygı da var. Tabii Türkiye'de hem Kıbrıs Türk halkının hakkını korumak istiyor, hem de biliyorsunuz orada iki fırkateyn, hani hem F-16'larla koruyoruz hem karadan hem denizden. O çalışmalar, yani petrol arama çalışmalarının tamamlanması için de yani askeri gücümüzü de masaya getiriyoruz. Garantörlük haklarımızı da kullanıyoruz ama dediğim gibi Türkiye'nin bu garantörlük, dün Sayın Ersin Tatar da söyledi, garantörlük konusunun demode olduğunu söyleyen, Kıbrıs'ın içinden de bunu söyleyenler var. Ama Türkiye o hakların hiçbirinden vazgeçmeyecek. Hem tarihi hem hukuki açıdan gelen hakları var. Bunları korumak adına her seferinde, her platformda bunu yüksek sesle dile getirecektir. Ben Kıbrıs zirvesinin ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da adaya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sanırım biz oradayken Yavuz'daki 1700'e inmişti derinlik. 3200'e, 3300'e kadar inmeyi planlıyorlar. Muhtemelen orada petrol ya da gaz bulma ihtimalleri çok yüksek. Oradaki uzmanlar şey demişti, hani biz burada bir şey bulacağız ama hani hangisi çıkarsa, yani hem petrol çıkabilir hem gaz çıkabilir. Çünkü gemimiz de çok donanımlı. Yani Türkiye'deki hani 6. nesil gemiler içerisinde dünyadaki en iyi ilk 6 geminin arasına girecek bir donanıma sahip. Ben çok umutluyum. Hatta bulundu mu diye düşünmüştüm oradayken. Ama hani bu süreç devam ediyor. Bulsak da çıkarmamıza izin verecekler mi? Nasıl bir süreçte karşı karşıya geleceğiz? Bu çok önemli. O nedenle hem bu ziyaret çok önemliydi, hem bu süreç çok önemli. Türkiye'de bu konuda gerçekten kılı kırk yarayacak bir dikkatle yola devam etmek istiyor ve daha doğrusu yol almak istiyor. Onu da söylemek lazım.
Peki. Şimdi bir yandan da sınırımızın hemen ötesinde, evet, evet, İdlib'de yaşanan gelişmeler çok çok önemli. Rejim güçlerinin Han Şeyhun'u ele geçirdiği bilgisi var. Bir de 8 numaralı gözlem noktası Türkiye'nin taciz ateşi altında kaldı. 9
numaralı gözlem kapısında ilk problem orada yaşandı. Bizim konvoya biliyorsunuz hava saldırısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir uyarı niteliğinde, yani bir uyarı niteliğinde açıklama oldu. 8 nolu kapıda bir takım şeyler var. 3'te de yani gözlem noktalarında sorunlar olduğu ifade ediliyor. Biz evet güvenlik bölge diyoruz ama her seferinde İdlib hatırlatıyoruz. Aslında sürecini hatırlatıyoruz. Daha önceki yaşamış, verilen sözlerin tutulmadığını Türkiye her şekilde dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda çok net olarak ifadeler yapıyor. Ama biraz daha anladığım kadarıyla oradaki bu çatışmalar daha büyük bir nitelik kazanır mı bilmiyorum. Ama Rusya'ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Bu görüşmede bunlar tek tek dile getirilecek. Muhtemelen ben daha hareketli günler bekliyorum. Orada da hareketli günler bekliyorum. Bizim de bir operasyon sürecimiz devam ediyor. PKK'ya yönelik bir kran operasyonu başladı. O devam ediyor. HDP'li belediye başkanların görevden alınma süreci var. O devam ediyor. Yani dediğim gibi o bölgede hem güvenlikli bölgeyi en çok isteyenlerden biri biziz. Bizim tezimiz, İçimizde birçok Suriyeli var. İnsanlar bir şekilde artık geldikleri yerlere gitmesi gerektiğini istiyoruz. Çünkü biz de artık bunu taşıyamaz duruma geldik. Yormaya başladı. Türkiye'yi de yormaya başladı. Asla hani yardım elini uzatmaktan geri adım atmadı Türkiye ama sonuçta da bizi de sıkıntı sokmaya başladı. Bunun açılması için adımlar atılıyor. Uluslararası arenada ama Türkiye o bölgedeki bu karışıklık karşısında gerekli uyarıların hepsini yapmış durumda. Hani gerekirse başka kartları da kullanmaktan geri çekilmeyecek ki Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun da açıklaması bu yöndeydi. Biz kendi güvenliğimiz için ne gerekiyorsa o adımları atmaktan asla geri durmayacağız dedi. Türkiye o noktada.
Evet, bir de tabii o bölgede rejim güçlerinin yoğun ateşi altında kalan insanların Türkiye sınırına doğru geldiği.
Tabii yani bir dalgadan daha korkuluyor. Bilgisi var. O bilgi de var. Yani bakın bu uzun süredir devam eden bir süreç ve bir türlü yoluna koyulamadı. Yani her seferinde yani oraya bir güvenlik koridoru oluşturulması istendi. İlk zamanda Türkiye'nin tezi buydu. Geçen yıllar rağmen bu noktaya geldik. Şimdi yeni bir dalgayı da biz kaldıracak durumda değiliz. Artı DH'ı tekrar biliyorsunuz tekrar bir canlandırdılar. Biz de hani unutulmuş DH, tekrar mı canlandırdılar konumuna geldik. O bölgede Amerika istediği enstrümana basmaktan çekinmiyor. Ve istediği enstrümanı da bir şekilde bizim önümüze getiriyor. Bizim de kırmızı çizgilerimiz çok net. Özellikle PKK ve PYD konusunda çok net olarak bildiriyoruz. Fırat'ın doğusunda rahatlık ve huzur istiyoruz. Ve güvenli bölgenin en azından o bölgenin komuta kademesinin bizde olmasını istiyoruz ki yapılan açıklamalarda bu yöndeydi. Orada biliyorsunuz müşterek harekat merkezi oluşturuluyor. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Komuta kademesi geldi gitti. Türkiye'den de o bölgeye Milli Savunma Bakanlığı üzerindeki bir heyet çalışmasını sürdürüyor. Oradaki derinlik konusu çok tartışıldı siz de hatırlarsınız ama Sayın Çavuşoğlu'nun bize bir 20 mil sözü var, Trump'ın var. Türkiye Trump'ın verdiği sözleri her seferinde masaya getiriyor. Kendine verilen sözleri masaya getiriyor. Ama bölgede sahada henüz daha o hani bizim istediğimiz şekilde bir oluşum olmamış. Onu görüyoruz şu an için.
Peki bakalım önümüzdeki süreç bize neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Bir de Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayınlandı.
Eskiden bu haberler ne kadar önemliydi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Yüksek Askeri Şura'da atamalar yapıldı biliyorsunuz. Hani 1 Ağustos itibariyle komuta kademesinin çalışmasıydı. Bunlar artık Türkiye hani AK Parti'nin 18. yılı diyoruz ya. Bunu belki orada da konuşuruz. Sonuç itibariyle bunlar normal atamalar. Yani TRT'de nasıl atamalar olunursa orada da bu tür atamaların olması normal. Daha sakin, daha gözlerden ırak bir şekilde yapılıyor. Gözden ırak demeyeyim de daha hani olması gereken rutin içerisinde yapılması gereken şeylerdi ama çok yorulduk, çok şey yaşadık. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman biz de yorulduk, siz de yoruldunuz. Daha sakin bir gündemle gitmek bence çok daha iyi. Çok normal bir rutin. Bakın dün rektörler yeni bir valiler kararnamesi diye. Ama bunlar aslında hepimizin bildiği yaz dönemi ve güz dönemi atamaları. Yeni bir şeymiş gibi düşün. Hayır, rutin. Devlet işliyor ve o işleyiş içerisinde bunlar gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan da baktığımızda zaman biz daha o değişim dönüşümü yerleştiremedik. Yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tam dönüşemedik. Yani seçimler oldu, oldu. Bir sürü sıkıntılar oldu. Tüm bunları bıraktığımız zaman artık seçimler dönemi de bitti. Artık Türkiye önünü bu değişim ve dönüşüme çevirip aksayan yönleri düzeltmek, toparlamak adına hareket etmesi gerekiyor. Yapılan çalışmalar var. Fuat Oktay Başkanlığı'nda yapılmış çalışmalar var. Bu çerçeve içerisinde adımlar atılacak. AK Parti'nin içerisinde de kongre süreci başladı. Hani bir değişim olacak mı sorusunun yanıtını bir yıla yayılmış bir değişim. Çünkü il başkanları yeniden seçilecek, ilçe başkanları, belde başkanları. Tüm bunlar artık hani önümüzdeki dönemde zamana yayılarak gerçekleşecek. Öbür taraftan da hükümet sistemine ilişkin, yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin aksayan yönlerine ilişkin çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanı'nın önüne gitti ki artık 1 Eylül hani meclis açılıyor 1 Ekim ama artık 1 Eylül'den itibaren Türkiye kendi gündemiyle birlikte hareket etmeye başlayacak.
Peki bugün ne yine bakarsak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları onunla ilgili neler söylersiniz?
Ya aslında AK Parti'nin gelirken onu da düşündüm. 18 yıl Türk'ten toplum bilimde biliyorsunuz bir kuşak 19 yılda tamamlar. Tam bir kuşak. Sürecini tamamlamak üzere 18 yılda neler yaşandı, çok şey yaşandı. Yani 367 krizi yaşandı, MİT krizi yaşandı, hani benim aklıma gelen hemen tıkır tıkır söyleyebileceğim işte Gezi olayları yaşandı, 15 Temmuz yaşandı, pek çok olay yaşandı ama Türkiye hani baktığınız zaman bu süreçte dümeni tutan AK Parti'ydi, dümende olan isim Cumhurbaşkanı'ydı ve Türkiye'yi hani o dalgalı sulardan bu noktaya taşımayı getirmeyi başardı AK Parti. 18 yıllık bir başarı da gerçekten büyük bir başarı. Yani hakkını vermek lazım. Türkiye'de çok uzun süredir sanırım herhalde tek parti dönemi dışında bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir parti de olmadı. Günahını sevabını AK Parti de önüne koyuyor. Yani her seçim sonucunu değerlendirdi. Son seçimlerde yaşanan sonuçlar da değerlendirdi. Zaten Cumhurbaşkanı'nın mesajı billboardlarda hatırlarsanız dün bitti diyor. Yani artık gün bitti, önümüze bakalım. Yeniden toparlanacağız, yeniden çalışacağız ve sanırım önümüzdeki dönem içerisindeki AK Parti'nin yeniden kodlandığı bir döneme tanık olacağız. Çünkü yeni kodlar demek, yeni görevler, yeni misyonlar demektir. Yeni bir açılım demektir. Artık Cumhurbaşkanı liderliğinde AK Parti yeni döneme doğru yol alacaktır.
Neler değişebilir size göre yeni dönemde?
Çok şey değişebilir. Hani yani ben böyle şimdi eskiden olsa kabine değişikliği büyük bir önem taşırdı. Eskiden olsa işte MYK değişikliği bir önem taşıdı ama artık sistem değişti. Bu değişikliklerin bir karşılığı yok. Yani biz hükümet dediğimiz zaman Cumhurbaşkanı'na bakacağız. Zira hükümet Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kimle çalışmak istiyor? Benimle de çalışabilir, sizinle de çalışabilir. Pak Demirli ile de çalışabilir. İşte Zehra Zümrüt Selçuk'la da çalışabilir. Böyle bir yapı var. O yapı biraz daha devam, değişiklik olur mu, ne getirir onu bilmiyoruz. Bakanlar Kurulu'na ilişkin bir beklenti var. Çok uzun süredir var da onu da söyleyelim. Diğer taraftan dediğim gibi aksayan yönlere çalışıldı. Muhtemelen onlar da Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne konulacaktır. Onlara da tek tek bir bakılacaktır yani. Tüm bunlar bizi hani yeni sürece doğru götürecek. Ofisler var, kurullar var. Onların daha aktif olması gerekiyor. Onlar yapılacak. Ama ben birkaç gün önce devlet dairesindeydim. Hani hakikaten oralara baktığınız zaman da bu değişim ve dönüşüm nasıl görecekler bilemiyorum. Çünkü onu o aşamada göremiyorum. Yani yukarıdan aşağıya doğru inecek hızlı, dinamik bir yapı olsun istenmişti. Ama daha bir yavaş, daha bir bilinmez bir yapıya doğru gidiyor. Onun önlemleri de alınacaktır yani o aşamada. Hani seçim deniyor. Hani seçime gitsek ne değişecek? Milletvekili değişecek. Yani sonuçta milletvekilinin değişmesi de çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü artık eskisi gibi vekiller çok etkin değil. Biz parlamentodaydık. İşte nerelerde çekim yapacağını konuşuyoruz. Ben Parlamento Muhabirleri Derneği'nin de yönetimindeyim. Yani eskisi yerlerin hiçbirinin anlamı kalmadı. Niye? Mesela komisyonların anlamı kalmadı. Biz komisyonlarda tüm gün mesai yapardık. Yeri gelirdi. Ama şimdi gitmiyoruz bile. Çünkü baktığınız zaman siyaseten de bir karşılığı kalmadı. Tüm bunlar tekrar bir AK Parti tarafından harmanlanacaktır. Hem vekiller tarafından hem AK Parti tarafından.
O zaman Eylül'de dediniz, sonbaharda bunları mı konuşacağız?
Tabii yani 1 Ekim'de meclis açılıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra zaten siyaset yeniden hareket alacaktır. Ama bir taraftan da hani artık Eylül'le birlikte yaz tatili bitiyor diyeyim ben.
Okulların da açılmasıyla birlikte herkes
bir mesaiye başlayacak. Ben daha tatil yapamadım ama inşallah.
İnşallah siz Eylül'de belki bir tatil düşünebilirsiniz.
Ya valla ben çok düşünüyorum ama bilemiyorum nasıl olacak yani. İsterseniz şu
gündem
işçileri de konuşalım.
Hem yani işçileri konuşalım hem bir de Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberi var. Muhtarlar. 3000 muhtara inceleme, bir ara seçim 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak deniyor. Türkiye Gazetesi de aynı konuyu ele almış. Buradaki ayrıntıları sizden öğrenelim.
Şimdi şöyle, muhtarlara ilişkin önemli bir şey bu. Yani şikayetler söz konusu. Bunlar bazı muhtarlar seçim dönemini hatırlarsanız seçilme ehliyetine sahip daha çok Doğu Güneydoğu'da HDP'nin egemen olduğu yerlerdeki muhtarlardı. Hatta onların birkaç tanesinde değişim gerçekleştirildi. YSK o zaman için şöyle bir karar vermişti. Yani aynı niteliği taşıyan işte ikinci adaya verilmişti. Şimdi bu muhtarlarda incelenmiş şikayetler çerçevesinde de bu muhtarlar için tekrar bir yeterlilik durumu gözden geçirilecek ve buna göre mazbatanın iptal edilmesi durumu söz konusu olabilir. Şartlara uymayanlar için bu şikayetler de masaya gelecek. YSK'nın önündeki gündem maddelerinden bir tanesi bildiğimiz bir şeydi. Yani şey değil. Hı hı. Ama hani HDP'nin hemen arkasında, HDP'li başkanların hemen arkasından olması nedeniyle büyük bir anlam taşıyor. Sayı 3000'in üzerinde deniyor. Hani onun ne kadar olacağını tam bilmiyoruz. Ben çok emin değilim. Ama bu çerçevede okuma yazma bilmeyen, o niteliklere sahip olmayan, bakın işte suçu var. Yani baktığınız zaman hakkında devam eden dava sonuçlanmış olabilir. Kesin hüküm olabilir. Bütün bunlar tekrar bir masaya gelecek ve bunlara ilişkinde muhtarlara ilişkinde yeni bir karar, yeni bir seçim olma ihtimali oldukça yüksek. Ya da YSK orada şunu belirleyebilir. Sayı 3000 hani aynı niteliği işte 31 Mart seçimlerinde ki en yakın ikinci adaya verebilir. Buradaki içtihatlara bakılacaktır. Benim hatırladığım 31 Mart'tan sonraki yapılan itirazlarda en yakın adaylara verilmişti. Siz de hatırlayacaksınız.
Evet, evet.
İkinci adaya verilmişti. Evet. Burada seçimi yenilemeye mi gidilir yoksa ikinci adaya mı verilir? Onu da YSK belirleyecektir.
Peki, peki o zaman işçilerin, memurların zam oranlarına girelim kalan sürede.
Evet, işçilerin, memurların zam oranını Türk İş biliyorsunuz imza attı. Dün de Hak İş imzayı attı. Bugün yani artık biraz gözler kulaklar memurlarda ama memurlarla da uzlaşma sağlanamadı. Onlar hakem kuruluna gitti. O ayın içerisinde o kararın çıkması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk sözleşmeleri olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yani bir takım yol kazaları oldu. Mikrofonlar açık kaldı ama yine görece hani bu süreçte tamamlanmak üzere. Dün ben Çalışma Bakanlığı'ndaydım. Süreç büyük bir istinayla devam ediliyor. Tabii kamu kaynakları belirli bir ölçüde. Oluşan enflasyon oranı da çok yüksek. O çerçevede bir orta yol bulunmaya çalışıyor. İyi bir haber de verilecektir. Hani sanırım en son 4+4 teklif edilmişti memurlara yanılmıyorsam. Bir puan daha yükselebilir diye düşünüyorum. Ama tabii işçilere de 8+4 verildi. İkinci dönem için 3+3 verildi. İşte 3500 lira brüt ücretin, işte brüt ücreti 3500 liranın altına kalanlara 150 lira seyyanen zam yapılması karara bağlandı. Maktu ödemeler var, işte diğer yan ödemelerde bu şekilde güncellenmesi kararı çıktı. Ben oradan da dediğim gibi bir puan, hani yukarıda bir sonuç çıkma ihtimalini yüksek olarak görüyorum.
Ne zaman sonuçlanır?
Bu ayın sonuna kadar sonuçlanması gerekiyor biliyorsunuz. Yasa o. Çünkü 1 Ağustos'ta başlıyor ve ayın sonuna kadar eğer taraflar anlaşamazsa tahkime gidiliyor. Tahkim de yine taraflarla görüşüyor. Önümüzdeki hafta içerisindeki yine masada başında görüşmeler var. Ama benim gördüğüm önümüzdeki hafta içerisinde bu süreç bağlanacak. Yani zaten bağlanmak zorunda. Hani bağlanmama ihtimali yok, onu söyleyeyim.
Peki siz belki bir puan daha artar
diyorsunuz. Bir puan daha artma ihtimali öyle görünüyor. Yani bir de işçilere verilen zama baktığınız zaman, yani o zam, yani biz böyle söylüyoruz ama enflasyon farkını onu bunu topladığınız zaman %19'a varıyor şu anda işçilere verilen zam. Memurlara da %19 civarında bir şey yapılacaktır.
Peki, peki bakalım, gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Tansu Polatkan, hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri futbolla başlayalım.
Evet.
Trabzonspor'la başlayalım. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında konuk oldu Yunanistan'ın AEK takımına.
Evet, üçüncü, güzel bir sonuçla döndü. Üçüncü eleme turunun ilk karşılaşmasıydı ve Trabzonspor 3-1 kazandı bu karşılaşmayı ve Trabzonspor... bu maçta oynadığı futbolla doğru transferler yaptığını ortaya koydu. Ligde de bu sene ağırlığını koyacağını ortaya çıkardı. Böylece Tabii ki geçen haftaki sonuçlara da baktığımız zaman ligin renkli geçeceği şüphesiz. Trabzonspor takımı ayın 29'unda oynayacağı rövanş karşılaşması için de büyük bir avantaj elde etti. 3-1'lik galibiyet gerçekten çok önemli bir galibiyet. Deplasmanda özellikle dışarıda 3-1 kazanmak hakikaten bir futbol takımının hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğini ve de doğru transferler yaptığını, 11'i teknik direktör Ünal Karaman'ın doğru seçtiğini ortaya koyuyor. Sanıyorum ligde de Trabzonspor önemli işler yapacaktır. Geçen seneki sıkıntıları, bunalımları yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Buradan kutluyoruz Trabzonspor takımını. Gelecek ki revanş karşılaşmasında herhalde kendi sahasında çok daha rahat kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer haberlere bir göz atacak olursak Emre Erdoğan diye bir yüzücümüz var. Gerçekten çok büyük bir iş başardı. Japonya'nın Sugaru Boğazı'nı 7 saat 31 dakika 36 dakika 17 saniyede yüzdü ki burasını denizin Everest'i olarak nitelendiriyorlar. 7 okyanus parkurlarından dördüncüsü olan bir parkur bu ve de burada dünyanın en iyi dördüncü derecesini yaptı Emre Erdoğan. Tabii bu yüzmeler özellikle uzun yüzmelerde yüzücüler mutlaka besleniyorlar. Onlara gerekli takviyeler yapılıyor ve büyük bir ihtimalle de denizdeki herhangi tehlikelere karşı bir kafes içinde yüzüyorlar. Onun dışında çünkü köpek balığı var, balinası var, diğer balıklar var, başka unsurlar var. Dolayısıyla çok büyük bir başarı. Tabii 7 saat kulaç atmak çok kolay değil. Müthiş dayanıklılık isteyen, sabır isteyen, kuvvet isteyen ve de büyük bir irade isteyen bir iş. Vallahi kutlamak gerekir evet. diye düşünüyorum.
Evet.
Çünkü yüzme sporu gerçekten çok ağır bir spor, zor bir spor. Bunu 7 saat 31 dakika gerçekleştirmek hakikaten çok zor diye düşünüyorum. Kutlamak gerekiyor. Evet, az önce siz de belirttiniz. Avrupa Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Ankara ayağı başlıyor. 6 takım, bizim dışımızdaki takımlar şöyle: Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa, Bulgaristan ve bizim takımımız var. Ve biz bu akşam saat 20'de Yunanistan'la karşılaşacağız. İlk defa Yunanistan'la karşı karşıya geliyoruz. Daha önce yarı final, affedersiniz, yarı final oynamıştık Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. 6 takımdan oluşuyor. 4 grup var. Bu 6 takımdan oluşan gruplardan 4 takım, ilk 4 takım 16'ya kalacak. 16'dan sonra çeyrek final maçları var. Çeyrek final maçları da Türkiye ve Polonya'da oynandıktan sonra final Ankara'da olacak. Özellikle voleybol severlerin ve televizyonda spor programları seyretleyenler için ayın 23'ünden yani bugünden 29 Ağustos'a kadar voleybol gerçekten renkli bir şekilde güzel ekranlarımızı dolduracak ve TRT Spor'dan bizim televizyonumuzdan izleme şansına sahip olacak spor severler, voleybol severler.
Güzel. Basketbolda da basketbolda değil mi?
Basketbolda gelince milli basketbol takımımız da 31 Ağustos'la 15 Eylül arasında Çin'de yapılacak FIBA 2019 Dünya Kupası maçlarına hazırlanıyor. Çin'e gittiler ve hazırlıklarını orada sürdürecekler. Atlas turnuvası da oynayacak. Bu turnuvanın hazırlık dönemi olduğunu düşünürsek bugün saat 14'te Porto Rico ile karşı karşıya gelecek ve de milli takımımız oraya giderken bayağı iddialı biçimde gitti. Yani bizler Türkiye'de de basketbolun iyi bir yerde olduğunu dünyaya kabul ettireceğiz diye söz konusu bir ifade kullandılar. Gerçekten voleybolumuzun özellikle Fenerbahçe'nin, Efes Pilsen'in başarılarını tabii göz önüne getirirsek basketbolda da önemli aşamalar yapmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca NBA'de oynayan basketbolcularımız var. Onlar da milli takıma katkıda bulunacaklardır. Dünya Kupası'nda da bizim basketbolcularımıza başarı diliyoruz.
Hı hı. Ligde de maçlar devam ediyor.
Evet, maçlara gelince bu hafta bugün Göztepe'nin deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı bir karşılaşma var. İki takım da geçen haftayı yenilgiyle kapatmışlardı. Beşiktaş Sivas'ta 3-0 kaybetti. Göztepe kendi sahasında yenildi. Beşiktaş tabii ki seyircisi karşısında geçen haftayı unutturmak için bir mücadele verecek. Göztepe takımı geçen yıl ligden düşmekten son maçlarda kurtardı kendini. Bu sene aynı sıkıntıyı yaşamama mücadelesi verecek ama lige iyi başlamadı. Cumartesi günü Ankara Gücü, İstikbal Mobilya, Kayseri Spor, Alanya Spor, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir Fenerbahçe karşılaşması var ki haftanın bence en önemli maçlarından biri. Çünkü Medipol Başakşehir deplasmanda yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybetti. Geçen senenin şampiyon adayıydı. Ligi ikinci sırada bitirdi. Ve de son haftalara kadar da liderdi. Fenerbahçe Gaziantep Gazişehir galibiyetiyle başladı ligi ama bu aldatıcı bir sonuç muydu? Yoksa Fenerbahçe'nin bu seneki ya da gelecek maçlardaki çizgisini belirleyen bir skor muydu? Onu Medipol Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında görme imkanımız olacak. Ankara Gücü takımının transfer sorunları var. Hala transfer yapamamanın sıkıntısını yaşıyorlar ama geçen hafta deplasmanda Konyaspor'la golsüz berabere kalmayı başardı. Rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor kendi sahasında kaybetti geçen hafta. Alanya Spor Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa'da geçen hafta Trabzonspor karşısında yenilgiden zor kurtardı kendini. Birbirlik berabere biten bir maç vardı. Alanya Spor deplasmandan galibiyetle döndü. İlginçtir, Alanya Spor'a Malatya Spor'un teknik direktörü, Malatya Spor'a da Alanya Spor'un teknik direktörü geldi. Yer değiştirdiler.
Gerçekten, herkes birbirini iyi tanıyor yani.
Herkes birbirini iyi tanıyor. Böyle gerçekten hoş bir transfer dönemi yaşıyoruz. Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivas Spor maçı da ilginç maçlardan biri olacak. Çaykur Rizespor Ankara'dan Gençler Birliği'ni 1-0 yenerek döndü şehrine. Demir Grup Sivas Spor, az önce de belirtmiştim, Beşiktaş'ı 3-0 gibi bir skorla mağlup etti ki Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam hiçbir zaman lige böyle bir farklı yenilgiyle başlamamıştı. Trabzonspor yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Trabzonspor tabii bu AYK galibiyetinden sonra çok daha güvenli, moralli yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Yeni Malatyaspor da Başakşehir, Medipol Başakşehir'i 3-0 yenmişti. Bakalım devamlılığı olabilecek mi? Hep bu programımızda, sporumuzdaki en önemli eksiklerden birinin devamlılığın olmaması şeklinde konuşuyorduk. Evet. Yeni Malatyaspor 3-0'lık bir Başakşehir galibiyetiyle dikkat çekti. Yani ben de bu ligde varım demeye getirdi. Geçen sene de başarılı bir dönem geçirmiş, Avrupa kupalarında oynamıştı ama şanssız bir şekilde elendi. Antalya Spor'un rakibi Yukatel Denizli Spor. Denizli Spor'da Süper Lig'e yıllar sonra döndü ve de Galatasaray galibiyetiyle lige başladı. Gerçekten çok transfer yapan, kadrosunu yenileyen bir Denizli Spor takımı var. Onların da Antalya Spor karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın rakibi Konya Spor. Galatasaray'da tabii ki geçen haftaki yenilgisini unutturmak için ilk defa ligde, ilk defa seyircisinin önüne çıkacak. Konya Spor'la karşılaşacak. Ve de pazartesi günü Gaziantep Gazişehir'le Gençler Birliği'nin maçı ile ligin ikinci haftası sonuçlanacak. Bu arada radyo yayınlarımız henüz başlamadı. Birçok futbol sever telefon ediyor. Özellikle radyo dinleyicileri neden yayınların olmadığını soruyorlar. Bana da soranlar oluyor. Tabii ki TRT'ye de açıp soranlar olmuştur. Yurt dışından da Türkiye'nin sesi aracılığıyla bu maçları izleyen futbol severler var mutlaka. Henüz radyo yayın haklarını sahip olan kuruluşla anlaşma sağlanamadığı için radyodan maç yayınlarımıza başlayamadık ama önümüzdeki haftalarda ümit ediyorum bu düzelecektir. Bu arada tenisle ilgili bir haber verelim. Amerika Açık'ta eleme turunda oynayan Cem İlkel maalesef ikinci turda elenerek ana tabloya çıkma şansını kaybetti. Bu arada Uluslararası Tenis Federasyonu'nun Portekiz'deki düzenlediği Bayanlar Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu şampiyon oldu. Kanadalı rakibini 6-7, 7-6 ve 6-3'lük sonuçlarla 2-1 yendi ve kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğunu elde etti. Gerçekten özellikle bayan tenisçilerin ki federasyon başkanı Sayın Cengiz Durmuş'la da konuştuğumuz zaman bayan tenisçilerin biraz da erkeklerin bir adım önde olduğunu söyledi. Umarız erkeklerde
neye bağlı olabilir acaba?
Yani bilmiyorum. Ailelerin yaklaşımı, yeteneklerin daha iyi olması, daha çok çalışılması, bütün bunlar bir araya gelince devamlılığın olması ki 12. tekler şampiyonluğu da az değil.
Evet.
İpek
evet,
Soylu için. Evet. Dediğim gibi inşallah bu ferdi sporlarda başarılarımızın devamını diliyoruz.
Evet, genelde başarıları konuştuk. Hareketli bir sezona da başlıyoruz.
Evet, evet.
Umarız böyle güzel şeyler konuşmaya devam ederiz.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ediyorum.
Programımıza katıldığınız
İyi
için sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan bizlerleydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Erzurum parçalı bulutlu 27, Amsterdam parçalı bulutlu 24, Atina az bulutlu 33, Bağdat sıcak 43, Berlin az bulutlu 29, Kiev parçalı bulutlu 25, Lefkoşa sıcak 38, Londra parçalı bulutlu 25, Madrid sıcak 36, Mekke sıcak 42, Moskova sağanak yağışlı 23, New York parçalı bulutlu 26, Paris parçalı bulutlu 27, Pekin az bulutlu 28, Roma gök gürültülü sağanak yağışı 29, Saraybosna hafif sağanak yağışı 34, Viyana parçalı bulutlu 29 ve Zürih parçalı bulutlu 27 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika'da geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri aktaracak bize. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 19-23 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ortaklaşa kurmayı planladığı güvenli bölgeyle ilgili Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama geldi. İki ülke askeri heyetlerinin çalışmalarında ilerleme sağlandığını belirten Pentagon, güvenli bölgenin önceden belirlenen aşamalar çerçevesinde ortaklaşa oluşturulacağını açıkladı. Pentagon, güvenli bölgenin tıpkı Türkiye'deki ortak koordinasyon merkezinin faaliyete geçirilmesi örneğindeki gibi hızlı ve koordineli olacağını da duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'ın bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de açıkladı. Görüşmede güvenli bölgenin bir an önce hayata geçirilmesi için her iki savunma bakanının da mutabık kaldığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, güvenli bölgenin üç amacı olduğunu da açıkladı. Pentagon açıklamasında güvenli bölgenin amaçlarının Türkiye-Suriye sınırını sürdürülebilir güvenliğe ve istikrara kavuşturmak, terör örgütü DAEŞ'e karşı operasyonların devamlılığını sağlamak ve koordine edilmeyen askeri operasyonları sınırlandırmak olarak açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland Adası'nı almayı teklif etti. Danimarka teklifi ciddiye almadı. Trump'ın teklifi, Danimarka'nın her yıl Grönland için 500 milyon dolar bulmakta zorlandığı yolundaki haberler üzerine geldi. Teklif Danimarka'da 1 Nisan şakası olarak algılandı, ciddiye bile alınmadı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de teklifi absürt olarak değerlendirdi. Açıklamadan rahatsız olan Donald Trump, Frederiksen'in sözlerini çirkin ve uygunsuz olarak tanımladı, bize sadece hayır diyebilirlerdi ifadesini kullandı. Donald Trump 2 hafta sonra yapması planlanan Danimarka gezisini de erteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından Harry Truman da 1946 yılında Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti. Amerikan yönetimleri Grönland'ı yalnızca madenler açısından zengin bir ada olarak değil, stratejik açıdan da önemli bir yer olarak görüyor. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi ülke ekonomisi hakkında çarpıcı rakamlar içeren öngörülerini açıkladı. Buna göre hali hazırda 22 trilyon dolar olan bütçe açığına 2020 yılında 1 trilyon dolar, 2029 yılına kadarsa 12 trilyon dolar eklenmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi seviyeye ulaşan federal borcun yaşlanan nüfus, sağlık harcamalarındaki artış ve artan faiz masrafları nedeniyle 2029'dan sonra da devam edebileceği belirtiliyor. Kongre Bütçe Ofisi Direktörü Philip Swagel, 22 trilyon dolar açık bulunan bütçe için bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi. Kongrenin Bütçe Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret savaşı nedeniyle ortalama bir ailenin gelirinin 2020 yılında 580 dolar azalacağını, bunun da ekonomide 60 milyar dolarlık kayıp anlamına geldiğini açıkladı. Çin'le ticaret savaşında Donald Trump'a destek veren pek çok milletvekili ve uzmansa, kısa vadede Amerikan ekonomisine bir takım olumsuz etkileri olsa da orta ve uzun vadede Çin'le ticaret savaşının bu ülkeye karşı Amerika Birleşik Devletleri'ni avantajlı konuma getireceği görüşünde. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a 66 adet F-16 savaş uçağı satıyor. Satışın toplam miktarı 8 milyar doları buluyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı satışı onaylarken Kongre'ye de bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Bu nedenle satış Tayvan'daki ekonomik ve kültürel temsilcilik ofisi aracılığıyla gerçekleşiyor. Satış onayı tam da Çin'le ticaret savaşının ilişkileri geldiği bir döneme rastladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tayvan'a F-16 satışının Çin'le aralarındaki anlaşmalar ve tarihi ilişkilerle örtüştüğünü belirtti. Washington, 1972 yılına kadar Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak tanıyordu. 1979'da çıkarılan yasa kapsamında ise Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasında resmi olmayan ilişkiler başladı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den çekildikten sonraki ilk füze denemesini gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı Pentagon, denemenin pazar günü Kaliforniya'nın San Nicolas adasında gerçekleştirildiğini açıkladı. Pentagon, karadan havaya ateşlenen konvansiyonel kruz füzesinin 500 kilometre yol kat ettikten sonra hedefini vurduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'e silahlanma yarışında avantaj sağladığı gerekçesiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmişti. Amerika Birleşik Devletleri, 2,5 yıldır izlediği politikalarla İran ve destekçilerini zayıflatmada büyük yol kat edildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın İran özel temsilcisi Brian Hook sorularımızı cevaplandırdı. İran özel temsilcisi Hook, şimdiye kadar 1000 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını belirterek, "Tek taraflı yaptırımlarımız çok taraflı yaptırımlardan daha etkili oldu, İran ve destekçilerini zayıflattık," dedi. Brian Hook, İran'a doğrudan yabancı yatırımların durmasını sağladıklarını, İran askeri bütçesinin %28 oranında azaldığını, Hamas ve Hizbullah'ın da zayıfladığını söyledi. İran nükleer anlaşmasının süresinin gelecek yıl dolacağını hatırlatan Hook, ülkelerin buna hazırlıklı olmaları gerektiğini ve her halükarda yeni bir anlaşma yapılmasının gerekli olacağını söyledi. İran özel temsilcisi Brian Hook, İran'ın petrolden elde ettiği geliri terörün finansmanına harcadığını, bu nedenle petrol ambargosuna uymayan Çin'in petrol şirketine yaptırım uyguladıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. Yeniden.
Yeniden epey evet sizinle evet. Sohbetlerimize ara vermiştik. Yaz dönemi dolayısıyla yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle.
Evet.
Şimdi olmadığınız dönemde de tabii bizimle birlikte olmadığınız dönemde de çok önemli gelişmeler oldu ama son dönemde en güncel olan konuştuğumuz Suriye sınırımızın hemen ötesi Fırat'ın hem doğusu hem batısında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Önce Fırat'ın batısından İdlib'den çevresinden başlayalım. Orada rejim güçlerinin İdlib'e doğru bir ilerleyişi Hanşeyhun'u ele geçirmesi başlığı çok önemli. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktaları 8 numaralı gözlem noktası taciz atışına sahne oldu dün. 9 numaralı gözlem noktası da önemli tehlike atlatıyor. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki durumu?
Evet şimdi özellikle Türkiye Suriye konusunda hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rusya ile iki ayrı görüşmeler yapıyor. İşte kuzeyi ile ilgili, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili güvenli bölge oluşturulması konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiği söyleniyor. Hatta dün Savunma Bakanı Akar ile işte Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper arasında yapılan görüşmelerde güvenli bölgenin sınırı ve iki devletin silahlı güçlerinin görevlerine dair bir takım kararlar alındığı söylendi ki bu hafta işte önümüzdeki hafta içinde bunun detayları ortaya çıkacaktır. İdlib konusunda ise Türkiye ve Rusya Soçi'de bir takım anlaşmaya varmıştı bir takım maddeler üzerinde. Bu anlaşma doğrultusunda da bölgedeki terör grupları tamamıyla silahlandırılacak ve yok edilecekti. Ama Suriye'de gelişen olaylar tabii ki bunun yapılmasını geciktirdi diyebiliriz. Rusya da bu fırsatı iyi değerlendirerek yani Rusya'nın baktığımız zaman Soçi mutabakatında bu kendi tezlerini bu mutabakat içerisine koyarak ve bu anlaşmayı imzalayarak daha sonraki süreçte bunu bir gerekçe koyduğunu, gerekçe olarak ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Han Jae-hun tabii ki son özellikle biliyorsunuz burada daha önce kimyasal silah kullanıldığına dair Esed güçlerinin bir takım iddialar vardı. Özellikle Beyaz Bereliler bununla ilgili kimyasal silahtan etkilenmiş birçok sivilin görüntülerini basına sızdırdılar ve daha sonra da o dönemde Trump bir şekilde kısmi bir bölgeye daha sonra Obama sonrasında operasyon düzenlemişti. Han Jae-hun olayı niye önemli? Önce ona bakmak lazım. Çünkü Han Jae-hun Rusya açısından Himeymin hava üssünün güvenliğini sağlamak. Aynı zamanda Laskiye'ye giden M5 karayolu dediğimiz yani Halep'le doğrudan Laskiye bağlantısını sağlayan M5 karayolunun güvenliğini sağlamak amacıyla bölgenin mutlaka Esed rejimine ve dolayısıyla da Esed rejim üzerinden de Rusya'ya geçmesini istiyor. Hatta dünkü yapılan açıklamalarda artık M5 karayoluyla ilgili yeni bir anlaşmanın yapılması ve özellikle M5 karayolunu kapsayan bir yeni statünün ortaya çıkarılması gerektiğini dile getiriyor. Bunu niye getiriyor Rusya? Eğer güvenli bölge Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşirse M5 karayolunun bir kısmı o bölgede yani o güvenli bölge içerisine girerse Türkiye ABD'nin birlikte kontrolü içerisinde olacak. Güvenli bölge içerisine girmezse Amerika Birleşik Devletleri ile PKK-PYD'nin kontrolü altında kalacak. Ama Laski'ye doğru inen aşağı kısım ise bu Hanşeyhun kısmı bölgede bir şekilde Rusya'nın M5 karayolunda kontrolü tekrardan ele geçirmesi anlamına geliyor ki bu güvenlik açısından çok önemli. Bu ticari açıdan önemli. Askeri lojistik açısından çok önemli. Bu anlamda ama şu anda Hanşeyhun Esed rejimi eline geçmiş olabilir. Ama yarın ne olacağını kimse bilmez. Çünkü bölgede ateşkes rejimi sağlanmadığı sürece bu hareketlilik devam edecek. Yani siz bugün Hanşeyhun'un tamamını yıktınız. Yani gerçekten yıkıldı. Bu son operasyonla birlikte taş taş üstünde kalmadı. Ama bir hafta sonra bölgedeki bir takım terör grupları ya da muhalifler bir şekilde bir karşı saldırı içerisinde bulunacaklardı. Çünkü Hanşeyhun bölgesi tam geçiş bölgesi. Türkiye'nin 9 numaralı ve 8 numaralı güvenlik noktalarıyla Hanşeyhun arası çok bir mesafe yok. Buradan dün mesela Rusya bir açıklama yaptı. Siviller için bir koridor açtık işte gelebilirler bağlamında. Hanşeyhun'la birlikte özellikle 9 numaralı güvenlik noktası Türkiye açısından riskli hale geliyor. Hatta çok da açıktan olmasa da 9 numaralı güvenlik noktasının taşınması konusunda bazı teklifler edildiğini biz biliyoruz ama Türkiye kararlılıkla güvenlik noktasını taşımayacağını ve bu anlamda burada duracağını, eğer Esed rejiminden kendisine karşı bir saldırı gelirse bunu çok güçlü bir şekilde cevap vereceğini dile getirdi. Milli Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi burada artık Esed rejimi eğer bu tür saldırılara devam ederse, bu tür bahanelere devam ederse Türkiye'nin çok ağır bir şekilde operasyon yapma riski de var. Yani bir taraftan Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapacak derken Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib ve çevresinde Esed ordusuna karşı çok güçlü bir operasyon yapabilir. Bu operasyon eğer Esed güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya gelirse o zaman Türk-Rus ilişkileri kesinlikle olumsuz şekilde etkilenecektir. Yani Rusya Esed'i koruma içgüdüsüyle hareket edecek. Bu anlamda Türkiye ile bir şekilde diplomatik anlamda, askeri anlamda bir ayrılığa düşecek. Bu da krizi yeniden derinleştirebilir. Özellikle Rusları bu konuda uyarmak lazım. Yani ara sıra Rusya bununla ilgili bizim bir alakamız yoktur. Hani biz Esed güçlerini doğrudan yönetmiyoruz bağlamında demeçler veriyorlar ama şunu da herkes iyi biliyor ki Esed Rusya'dan izinsiz hiçbir yere gitmez, hiçbir şey yapmaz. Hani tabii ki Hizbullah'ın da bir şekilde Esed güçleri içerisinde yapılan saldırılarda etkisi var. İran güçlerinde yapılan saldırılarda etkisi olabilir ama burada Rusya'nın faktörünün, özellikle İdlib çevresinde Rusya faktörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bir risk. Rusya bu mücadeleyi İdlib içerisinde taşımak istiyor olabilir. Yani İdlib içerisindeki bir takım terör gruplarını yok etmek için Türkiye'yi zorlamak adına bazı taktikler ya da stratejiler uygulayabilir ama böyle bir mücadelede hani Türkiye'nin buna izin vereceğini düşünmek çok da doğru olmaz. Çünkü Türkiye mülteciler konusunda çok endişeli ve bir yeni bir mülteci kriziyle karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu anlamda da İdlib'in tamamını savaş bölgesi haline getirip bir askeri plan yapmak, askeri hareket yapmak daha doğrusu çok da fazla mümkün gözükmüyor.
Şimdi siz biraz önce o barış koridoru için gelinen son durumu özetlediniz ama ben gelinen süreci, yaşadığımız süreci de bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Ağustos başından beri Türk ve Amerikalı heyetler görüşmeler yapıyorlar. Bir müşterek harekat merkezi kurulması yönünde anlaşmaya varıldı. Barış koridoru oluşturulması yönünde bir mutabakat var. Ancak bu barış koridorunun uzunluğu ve genişliği konusunda görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Süreci ve son durumu nasıl değerlendirirsiniz acaba?
Şimdi görüşmelerde şunu anlıyoruz Arzu Türkdoğan. Amerika Birleşik Devletleri'nin barış koridoru anlayışıyla Türkiye'nin barış koridoru anlayışı arasında çok büyük fark var. Önce onu söyleyeyim. Türkiye Trump'ın daha önce söylediği ve söz verdiği 20 mil dediğimiz yaklaşık 30-35 kilometrelik bir alanda tamamıyla sınırlarından böyle bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri teklifine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 5 kilometrelik alan ve o 5 kilometrelik dışında da sadece Tel Abyad Resulayn bölgesinde 14 kilometrelik bir alanı sözde barış koridoru olarak kullanmak istiyor. ABD o Tel Abyad Resulayn bölgesindeki 14 kilometrelik alana da Suriye'deki mültecilerin getirilip yerleştirilebileceğini, işte bölgede 300-400 bin kişilik bir yerleşim alanı oluşturulabileceğini dile getiriyorlar. Yani mesele sadece mültecilerden ibaret değil Türkiye'nin sorunu. Yani bugün mülteciler oraya yerleştirebilirsiniz ama güvenliklerini sağlayamazsanız o mültecilerin daha fazlası Türkiye'ye girecektir. Böyle bir sıkıntı var Amerika Birleşik Devletleri'yle. Tabii görüşmeler uzadıkça Türkiye'nin rahatsızlığı, Türk toplumunun Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güveni ki zaten güvenmiyor da hani PKK ile olan ilişkilerinden dolayı zaten öyle bir güven yok da ABD ile aramızda. Ama bu güvensizliğin daha da sanki ABD'nin Türkiye'yi oyalayarak bölgede yeniden bir güç tahkimatı yaptığına dair yorumlar var. Kaldı ki biz de bir taraftan barış koridoruyla ilgili görüşmeler devam ediyor ama diğer taraftan da PKK-PYD'ye silah takviyesi yapmaya ve onların güçlerini belli stratejik alanlara kaydırmaya devam ediyor. Mesela ABD son 15 gündür Suriye'nin Irak sınırını kontrol edebilmek için Türkiye'nin olası bir operasyonda o Irak sınırını kontrol etmemesi adına PKK-PYD güçlerini Irak sınırına doğru kaydırdığını ve o bölgeyi güçlendirdiğini biz görüyoruz. Hı hı. Yani bu hat içerisinde en zayıf hat, en zayıf halkı olarak ise Tel Abyad Resulayn hattı ki bunun sebebi de bölge Arap aşiretlerin çoğunlukta olduğu bir bölge ve Arap aşiretler de artık hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de PKK-PYD'den illallah demiş durumdalar ve bir an önce Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasını istiyorlar. Hani ben kendi kanaatimce Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ni bekleyerek biraz zaman kaybediyor. Yani olması gereken burada aslında bir taraftan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeleri devam ederken diğer taraftan da saldırıların geldiği. Çünkü bunlar sık sık Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınırdan bizim sınır bölgelerimize havan topuyla diğer taciz ateşinde bulunuyorlar gibi. Bir taraftan da askeri operasyona başlaması lazım. Mesela Tel Abyad'a girebilir, Resulayn'a girebilir. Özellikle bakın Irak sınırı Türkiye açısından çok önemli. Çünkü Kandil'den Türkiye'ye gelen, Suriye'ye giren, Sincar'dan Suriye'ye giren tüm militanlar, teröristler Irak sınırından geliyor. O zaman biz Irak sınırını niye kontrol etmiyoruz? Bakın Irak Türkiye arasındaki sınır değil. Suriye ile Irak sınırındaki arasındaki o sınırı biz nedense bir türlü aklımıza gelmiyor. Ama terör koridoru zaten orası Irak'la Suriye arasında. Ta İran'dan terörist Irak'a geçip Suriye sınırından kuzeye gelip bölgede savaşıyor. Paralı askerler savaşıyor. O anlamda biz daha çok hani Tel Abyad, Resulayn ya da Hatay bölgesine yoğunlaşıyoruz ama yani askeri anlamda Suriye, Irak sınırına da yoğunlaşmak lazım. Burada barış koridoru çok kısa sürede oluşabilecek bir durum değil Arzu Türkdoğan. Yani işte bir 15 günde bir haftada barış koridoruyla ilgili kesin bir anlaşma olur dersem ben buna inanmıyorum. Çünkü bu uzun bir süreç. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir planı var. Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD ile uzun süreli bir işbirliği yapmak istiyor ve onlara bir devlet kurma sözü vermiş. Yani onları kendi çatısı altında bir devlet kurup 50 yıl, 100 yıl kullanabileceği bir sözde askeri güç olarak kullanabileceği bölgede İsrail'in güvenliğini sağlayabileceği, İran'ın bölgedeki etkin olmasını engelleyebilecek bir faktör olarak gördüğü için, yani orada sözde bir devlet kurmayı amaçlıyor. Bu devleti kurabilmesi için de coğrafi olarak kendi kendine yetebilecek bir toplum oluşturmak istiyor. Yani kendi kendine yetebilecek bir toplum demek, baktığınız zaman zaten şu anki Suriye'nin enerji kaynaklarının %95'i Amerika Birleşik Devletleri ve PKK-PYD'nin kontrolünde olan bölgeler. Rafineriler, petrol, doğalgaz yataklarının olduğu bölgeler. Şu anda PKK-PYD'nin elinde. Yani ABD bir strateji yaparken bunu planlamış zaten. Kendi kendine yetebilecek, dışarıdan bağımlılığı az olan bir devlet kurabileceği bir sistem olmuş. Burada aslında ABD'nin amacı, şunu söyleyeyim, Türkiye ile barış koridoru ya da güvenli bölge görüşmelerini yaparken Türkiye'ye PKK-PYD'yi de bir resmi unsur olarak kabul ettirebilmek. Yani burada plan Amerika Birleşik Devletleri'nin planı değil, sunulan plan. Daha çok PKK-PYD'lilerin ortaya koyduğu o 5 kilometrelik alan PKK'nın teklifi aslında. O 14 kilometre Tel Abyad Resulayn bölgesinde aslında PKK'nın ortaya koyduğu bir plan. Bu görüşmeler sırasında masada olmasa da masa dışında PYD ya da Suriye Demokratik Güçleri dediği Amerika Birleşik Devletleri SDG'yi Türkiye ile bir araya getirebilmeye çalışmak. Bölgede işte birlikte çalışın, birlikte güvenliği sağlayın. İşte bölgede teröre karşı birlikte çalışabilirsiniz. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu süreç içerisinde çok da hissettirmeden, fark ettirmeden aslında PKK'yı da tamamıyla tasfiye etmek istiyor. Artık ABD açısından PKK son dönemlerini, son kullanma tarihini yaşıyor diyebiliriz. Artık dağdaki gerillayla, dağdaki teröristle Amerika Birleşik Devletleri çok yakın bir ilişki kurmak istemiyor. Görünen o ki Türkiye'nin PKK'yı tamamıyla bitirmesi için bir teklifte bulunacak. Hem istihbarat teklifinde bulunacak, hem de onların yakalanmalar için, liderlerini yakalanmalar için bir teklifte bulunacak. Peki yeni geçiş ne? Yeni geçiş PKK'yı tasfiye edip Suriye'nin, Suriye'deki Kürtlerle, yani yerli güçlerle bölgede bir devlet kurmak, bunu da Türkiye'ye kabul ettirmek. Bakın PKK tamamıyla yok edildi. PKK Irak'ta yok, Suriye'de yok. Biz onların hepsini tasfiye ettik. Ama gelin siz de bu Suriye'deki yerel güçleri kabul edin. Onların işte özelliğini kabul edin. İşte Türkiye olarak bunlarla birlikte çalışın. Biz de sizinle birlikte çalışalım diyerek bir suni bir devlet kurup İran'a karşı gelecekte kullanacak, Irak'a karşı istediği zaman kullanacak, Türkiye'ye karşı istediği zaman kullanacak, bölgede İran'ın ulaşabileceği İsrail bağlantısını, karadan ulaşabileceği İsrail bağlantısını tamamıyla kesmiş olacak. Çünkü Lübnan İsrail için büyük bir deneyim. İşte Hizbullah'ın orada etkili olması falan tarihte İsrail'e bir ders oldu. Bunun benzerini yeniden yaşamak istemiyor. O yüzden Suriye'de ve Irak'ta İran güçlerini, tehdidini karşılayarak bir şekilde onları yok etmek istiyor Aziz Türkdoğan.
Peki, evet, orada yaşanan durum bu şekilde. Bir de kalan süremizde Doğu Akdeniz'i sormak isterim size. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Sonra ortak bir basın toplantısı düzenlendi ve kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin de adadaki bölgedeki çıkar aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Sayın Tatar'ın işte dün itibariyle işte bir heyetle Cumhurbaşkanlığına gelmesi ve ziyareti, verilen mesajlar aslında Türkiye ile bir şekilde paralel olarak Doğu Akdeniz'de ne yapmak istediğimiz ya da Doğu Akdeniz'de ne yapılırsa bölgede barış olur, bölgenin kaynakları birlikte kullanılabilir anlamında bir profil çizdi. Dün işin ilginç tarafı, Yunanistan'ın yeni başbakanı Mitsotakis'te de açıklamalar vardı. O da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la birlikte çalışmak istediklerini ve Türkiye ile birlikte çalışmak istediklerine dair bir mesaj verdi. Şimdi Doğu Akdeniz'de şöyle bir durum var. Türkiye garantör ülke Kıbrıs'ta, Yunanistan da garantör ülke Kıbrıs'ta. Şimdi eğer İki ülke ayrı ayrı hareket ederse bu durumdan başka ülkeler fayda sağlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, işte ne bileyim başka ülkeler. O nedenle eğer Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları özelinde bir çıkar elde edilmek istiyorsa o zaman Yunanistan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çünkü biz hem sınırız hem Türkiye, işin ilginç tarafı bir de Akdeniz'de en fazla kıyısı olan bir ülke olarak Doğu Akdeniz'de izleyecek bir durumu yok. Yani her yerden açıklama geliyor. İşte Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini kınıyorsun. Ya niye kınıyorsun? Bu ülke Doğu Akdeniz'in en büyük kıyısına sahip ülke. Evet. Ve doğal olarak da bölgenin enerji kaynaklarını, bölgedeki oluşabilecek projeleri doğrudan müdahale etmesi gereken, içinde olması gereken. Siz Türkiye'yi dışarıda bıraktığınız sürece Doğu Akdeniz'de bir başarı elde edemezsiniz. Ben Doğu Akdeniz'le ilgili Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye üzerinde yakında daha ilginç gelişmeler olacağını, işbirliği odaklı. İşbirliği odaklı. Çok ilginç gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Tabii bunun Türkiye'nin ABD ile o Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda görüşmelerle de alakası olduğunu düşünebilirim. ABD de şunu düşünüyor. Güvenli bölge konusunda olası bir kriz, Suriye'de Türkiye ile çıkacak olası bir kriz Doğu Akdeniz'de çok kötü bir şekilde etkileyebilir. Dışarıdan aktörler, Türkiye dışarıdan aktörlerle, işte kim, Çin'le, Rusya'yla, ne bileyim, işbirliği yaparak Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirebilir. O nedenle paralel bir şekilde biz bir taraftan Suriye'de konuşurken diğer taraftan da Akdeniz'de Türkiye ile yakın ilişki kurmak durumundayız diyor Arzu Türkdoğan.
Peki, peki. Böyle bir virgül koyalım. Haftaya inşallah devam ederiz.
Evet, bir de tabii yerden. Haftaya Selim Çatallar Almanya'dan bizi dinliyormuş. Selamlarını aldık. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sizinle tanışmak istediğini söyleyen bir dinleyicimiz vardı. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.